Ayrım 24.
Gerçek bilgi kaynağı ve yol gösterici, başta akıl ve bilim değil, Allah ve Kur'an'dır. Özgür aklın reddi ve dogmaya, körü körüne inanç ilkedir. Nitekim günlük yaşamda örneklerini görüyoruz bunun. Bir dergi muhabiri kız öğrencilere soruyor. Şeriata inanıyor musunuz? Tabii. İslam dinini kabul ettikten sonra her şeyini kabul edeceksin. Hikmeti olmayan kurallara da inanmak İslam'ın icabıdır. Ayrıca İslam, din siyaset ya da din dünya işleri ayrımı tanımayan, sosyal, siyasal, kamusal ve özel yaşamın bütün alanlarını düzenleme hakkını kendinde gören total, bütüncül bir din, daha doğrusu bir ideolojidir. Doğuşundan başlayarak devletleşip iktidarlaştığı için alabildiğini politiktir. İslam'ın siyasal bir sisteme dönüşmesi halinde totaliter olması da bir bakıma kaçınılmazdır. Bunun gibi bireye bakış da hoşgörüsüz ve korkutucudur. Korkutmaya, cebir ve şiddete dayalıdır. Sağır, dilsiz, kör bırakma, karnını ateşle doldurma, ateşte kızdırıp alınları, yanları, sırtları dağlamak, kanlı, irinli sular içirmek, erimiş maden gibi sular içirmek, zincire vurmak, katranlı gömlek giydirmek, kaynar sular dökmek, derileri eritmek, demirden gürzler kullanmak. Bütün bunlar uluslararası af örgütünden alınma işkence raporları değil. Kur'an'a göre ahirette verilecek cezalardır. Dine inanmayanlar için de ceza öngörülmüştür. Ayetlerimize inanmayanları muhakkak ki ateşe atacağız. Derileri piştikçe derilerini yenileyeceğiz ki azabın tadını alsınlar. Nisa suresi 59. Dünyadaki cezalar da çarpıcıdır. Fesat çıkaranların öldürülmesi, asılmak, çapraz vaziyette elleri ve ayakları kesilmek, kırbaçlanmak, burnu ve kulağı kesilmek, kadınlar için dövülmek. Bunlardan daha önce de söz etmiştik. Öte yandan cihat, fetih, mücahitlik ruhu gibi telkinler de hoşgörüsüzlüğü besliyor. Bunlardan kasıt, toprak kazanma uğruna savaş ya da elde silah, İslam'ı başkalarına kabul ettirme eylemi değildir. Çünkü nesnel koşulları artık kalmamış gibidir bunların. Afganistan'da olduğu gibi, ülkelerinin bağımsızlığı adına verdikleri haklı kavgayı, cihat ruhuyla ve dinsel ideolojinin rehberliğinde yürütenler de konu dışındadır bu. Onların sorunudur bir yerde ve onların gelişme düzeyleriyle ilgilidir. Burada kastedilen İslam'ı, İslam toplumu sayılan kesim içinde yayma ve benimsetme eylemidir ki, bunun da hedefi yalnız inançsızlar ya da azınlık mezhepler, örneğin Aleviler değil, Müslüman oldukları halde Müslümanlığı yaşamın bütün kesimlerinde uygulamıyor diye görülenlerdir. Yeni türde cihatın ya da İslamcı militanlığın amacı, dinsel dogma ve pratikleri topyekün uygulamaktır. Öyle olduğu için de yayın organlarında sık sık şu telkine rastlıyoruz. İbadet yetmez. Müslümanlığı bütün gerekleriyle yaşamak ve yaşatmak gerekir. Ancak İslam'ı başkalarına da yaşatma yolundaki baskıların, hiç değilse bugünlük sadece kaba usullerle yapıldığı da söylenemez. Dinci baskının öteki sağcı baskılardan farkı vardır ve sayısız psikolojik olanaklar bulunmaktadır elinde. Başörtüsü tartışması sırasında bireyin giyim özgürlüğünü savunmak adına Ali Bulaç'a mal edilen şu sözler dikkat çekicidir. İnanan örtünür, inanmayan örtünmez. Kolayca fark edileceği gibi burada sözler liberal ama mesaj oldukça tehlikelidir. Örtünmeyen Müslüman değildir denmeye getiriliyor. Nitekim aynı kişi, dinin bütün gereklerini yerine getirmeyenin Müslüman sayılmayacağını, ancak bugünkü kültürel ve bilinç düzeylerinde bunlara karşı cezai hükümlerin uygulanamayacağını açıkça söylemektedir. Abdurrahman Dilipak gibi Ali Bulaç'ın da İslam entelijans siyasi içinde yer aldığını söylemiş olalım. Özetle, genelde özü bakımından İslam'ın ama özellikle siyasallaşan İslam'ın giderek köktenci, bütüncü İslamcı hareketlerin ne tasarladıkları toplum biçim bakımından ne de bugünkü tutumlarıyla demokrasiden yana olduklarını söylemek mümkün olmasa gerek. Buradan kalkarak demokratik arenada yerleri olmadığı sonucuna mı varacağız bunların? Başta hatırlatmamız gereken bir ya da iki nokta var. Demokraside İslam'ın yeri. Türkiye'de bir takım görüş ve ideolojilerin yalnız partileşmesi değil, savunulması ve propagandası da yasaklanmıştır. Irkçı ideolojinin komünizm anlamında anlaşıla gelen sınıf tahakkümü amacına yönelik düşüncelerin yanı sıra laikliğe karşı propaganda da böyledir. Ancak dinci sağ, laik uygulamanın getirdiği kimi kısıtlamaları öteden beri din ve vicdan özgürlüğünün çiğnenmesi olarak gösterip, laikliğe karşı propagandayı da bu özgürlüğün bir uzantısı diye görür ve gösterir. Oysa laikliğe karşı propaganda ya da örgütlenme, düşünce özgürlüğü ile ilgili olup din ve vicdan özgürlüğünün dışında bir konudur. İslamcı için asıl önemli olan bu sonuncu özgürlüğün gerçekleşmesinden çok, laikliğe karşı düşmanlık olduğundan söz konusu kavram kargaşalığı sürekli yaratılır. İlk altı çizilmesi gereken nokta budur. Ne var ki, laikliğe karşı oluş, hatta topyekün demokrasiye karşı oluş da, bir demokrasi de düşünce özgürlüğü içindedir ve korunur. Ölçüt olarak, Batı demokrasisini alacak olursak, komünist ya da faşist partileşmeye kimi ülkelerde getirilen ve bugün tavsamış kısıtlamalar bir yana bırakılırsa, Batı demokrasilerinde demokratik, antidemokratik ayrım yapılmadan bütün görüşlere söz ve siyasal örgütleme hakkı tanınmaktadır. Hele düşünce özgürlüğü bakımından uygulamada kimi farklılıklara karşın, hemen bütün Batı demokrasilerinde kabul edilen genel ve ortak ölçüt şudur. Açıklanması, suça kışkırtma niteliği taşımadıkça, açık ve somut tehlike yaratmadıkça, içeri ne olursa olsun her türlü düşüncenin savunulması ve yayılması serbesttir. İslamcı düşünce ve akımların özgürlüğü sorunu söz konusu olduk da ne diyeceğiz? Tekrarlanmakta yarar var. Birinci Cumhuriyet'te laiklik, Batı'daki klasik din-devlet ayrılığı ve dinsel özgürlük şemasından farklı bir nitelik taşımıştır. Din, özerkleşme hakkından yoksun bırakılmış, devlet denetimi ve hatta yönetimi, Diyanet İşleri Başkanlığı altında tutulmuştur. Asıl önemlisi, din-devlet ayrılığından çok daha kapsamlı ve köktenci olan bir din-dünya işlevi ayrılığı ilkesi temel alınmıştır. Böylece din, bir inanç ve ibadet işine indirgenmek isteniyor. Din ve vicdan özgürlüğü sadece bireyselleştirilmiş dini ve ibadetleri koruyordu. Bunun ötesinde, dinin yalnız siyasal alana değil, her türlü sosyal etkinlik ve ilişkiye müdahalesi de önlemek istenir. Amaç, yalnız devletin ya da siyasalın değil, aynı zamanda toplumun ve toplumsalın da laikleştirilmesiydi. Laik devlet, toplumun ve bireyin de laikleştirilmesi konusunda bir militan görev yükleniyordu. Toplumun büyük çoğunluğunun Müslüman olduğu, İslam dininin de bütüncül, total bir nitelik taşıdığı hesaba katılırsa, bu tasarının ne denli cüretkârene olduğu da kolayca görülebilir. Nitekim Türkiye'de 1920'lerden başlayarak dinsel ideoloji ve kurumlaşma üst yapı düzeyinde de kalsa esaslı bir darbe yemiştir. İşte dini vicdanlara itmeye ve sosyal alandan kovmaya çalışan bu tasarının bir desteği de sözü geçen yasaklayıcı ve cezalandırıcı mevzuat olmuştur. Dinin yeniden dünyasallaşmasını ve siyasallaşmasını isteyenler için bu hukuksal yapılanma demokrasiye aykırıdır. Ancak bireyin ve toplumun din dogmalarının baskısından kurtarılmasını demokrasinin de ön koşullarından biri sayanlar içinse özgürleştirici niteliktedir. Bugün İslamcılığın hoşgörüsüzlüğünü ortaya koyması karşısında söz konusu anayasal ve yasal sınırlamaların aslında bireyin özgürlüğünü koruyucu bir işlev gördüğü tezi yeniden güncellik kazanıyor. İslam'la ilgili sorunlara her zaman büyük bir anlayışla yaklaşmış olan Şerif Mardin, militan İslamcılığın bir özgürlük sorunu yaratması olasılığından duyduğu tedirginliği dile getirmişti bir tarihte. Mardin, bu yöndeki düşüncesini daha da netleştirmiş görünüyor ve şöyle diyor. Yanı başımızda İran gibi Şiiliği siyasi odak yapmak isteyen bir devlet var. Türkiye'de Alevilik, Sünnilik meselesi vardır. Bunun yanı sıra aktivist militan olarak kendilerini gören kimselerin laiklik devrimlerini değiştirmek üzere propaganda girişimlerine göz yumamam. O benim temel felsefemi hoşgörüyle karşılarsa ben de ona aynı hoşgörüyü göstereceğim ve bir ortak noktada buluşacağız. Ancak Türkiye'deki İslami cereyanların içinde hoşgörüyü azınlıkta görüyorum. Kaygılar hukuk diliyle şöyle dile getirilebilir. Batı demokrasilerinin klasik standartlarından olan açık ve somut tehlike ölçütü, nüfusunun büyük bir bölümü bütüncül ve siyasal bir dine bağlı olan bir toplumda kolayca uygulanamaz. Açık ve somut tehlikenin ne zaman ve nerede başladığı fark edilemez. Bir kez fark edildikten sonra da iş işten geçmiş olabilir. Ne var ki böylesi bir yaklaşıma bugün haklı bir takım itirazlar yöneltilebilir. En başta İslamcıların düşünce özgürlüğü istemlerine karşı artık tek parti dönemin susturucularıyla yanıt vermek hem pratik olarak zordur hem de özgürlükçü demokrasi kuramı açısından tutarsızdır. Öte yandan laiklik karşıtı düşünceye konan yasakların şeriatçı düşüncenin yaygınlaşmasını engelleyemediği görülmektedir. Din sömürüsü açısından da durum böyledir. Söz konusu yasaklar, dini siyasal amaçlar için kötüye kullanan iktidar güçlerine ya da iktidara aday büyük sağcı partilerin temsilcilerine uygulanamamakta, daha çok bunların rakipleri durumundaki küçük sağcı partileri tehdit etmeye yaramaktadır. Dolayısıyla yasakçı mevzuatın sanıldığı kadar etkili olmadığı, kaldırılmasının da önemli bir eksiklik yaratmayacağı ileri sürülebilir. Bir başka nokta, dinci görüşlere konan yasakların benimsenmesinin, öteki görüşler içinde aynı mantığın uygulanmasını kolaylaştıracağı varsayımıdır. Son olarak, bir başka sakınca da, laiklik karşıtı düşünceyi hedef alan yasakların, laikliğe bağlı toplum güçlerine, nasıl olsa bu işe devlet bakıyor, yolla bir refahiyet duygusu aşılamış olması olasılığıdır. İslamcı, antilaik düşünceye açıklama özgürlüğünün tanınması, siyasal örgütlenme hakkının ise tanınmaması, eksik de olsa demokrasi, eşitlik ve özgürlük yolunda belli bir ileri adım olur. Ancak böylesi bir modelin tutarsızlığı da ortadadır. Düşünceyi açıklama özgürlüğünü tanımak, bunun doğal uzantılarından olan siyasal örgütlenme hakkını reddetmek. Ayrıca bu ayrımın pratikte uygulanabilmesi de zordur. Yapaylıklara ve keyfiliklere yol açabilir bu deneme. Örneğin, İslamcı militan tek başına ya da grup içinde basın ve benzeri, laikliğe karşı görüşlerini yayabilecek ama aynı işi bir parti çatısı altında yapamayacaktır. Zorlama ayrımın götüreceği sonuçlardan biri budur. Öyle olunca mutlak çoğulculuk ilkesi hem kendi içinde tutarlıdır hem de Batı demokrasi bağlamındaki ideale uygun olanıdır. Siyasal felsefi özellikleri ne olursa olsun serbest yarışma kurallarını bozmadıkları sürece bütün görüş ve akımların özgürce açıklanabilmesi ve partileşebilmesi çoğulcu, özgürlükçü sistemin özü ya da amacıdır. Tutarlılık, İslamcı akımlar ya da başkaları söz konusu olduğunda da bu ilkeden caymamayı gerektirir. Aksi halde genel ilkeyi savunabilmek de zorlaşır. İslamcı akımlara demokrasiye karşı oldukları gerekçesiyle özgürlük tanınması görüşü benimsenirse, sosyalizmin ihtilalci ve antidemokratik olduğunu ileri süren başkaları da sosyalizme, özgürlük sistemlerine aynı mantıkla karşı çıkabilirler. Son olarak, siyasal örgütlenme yasağının kaldırılmasının, İslamcılığın gerçek gücünün görülmesine ve onunla karşı cepheden ve açıkça mücadele edilmesine olanak sağlayacağı da ileri sürülebilir. İleri sürülmektedir de. Örneğin bir yazar şöyle demektedir. Müslümanlığın çok partili rejimde siyasetten nesebi ne kadarsa açık rejimde demokrasinin kefesinde tartılmalıdır. Bu ülkenin halkı Suudi Arabistan ya da İran'daki gibi bir rejim istiyorsa seçim sandığından ortaya çıkmalıdır. Ne var ki bu düşüncenin yol açtığı kimi kaygılar ve sorunlar da vardır. Önce Batı toplumlarında mutlak çoğulculuk, çok uzun yılların birikimi sonucunda ortaya çıkabilmiş bir olgudur. Oralarda bugün varılmış nokta, tarihsel olarak belirlenmiş dengelerin ve nesnel olguların bileşkesidir aslında. Özellikle demokrasinin maddi ve sosyo-kültürel temellerinin sağlamlaşmasından, kimi akımların tehditkar olmaktan çıkarılmalarından ve belki de bir anlamda evcilleşmelerinden sonradır ki bugünkü anlayış yaygınlaşabilmiştir. Başlarda halk kitlelerine oy hakkı bile tanınmayan burjuva demokrasilerinin bugün genel olarak halk yığınlarının da onayını içeren bir konsensus temelinde özgürlükçü, çoğulcu yapı kazanabilmiş olması, burada tekrarı gerektirmeyen tarihsel etkenlerin bir sonucudur. Acaba Türkiye'de demokrasi bu nesnel ve olgusal temele kavuşmuş mudur? Göz ardı edilemeyecek bir sorudur bu. Bir başka saptama doğrudan doğruya İslam'ın özelliği ile ilgilidir. Bilindiği gibi hemen her konuda kural yani dogma koymuş olan İslam, Hristiyanlığa oranla çok daha bütüncül ve siyasaldır. Ayrıca Müslüman çoğunluklu ülkelerde İslamcı akımlar ve rejimler çoğulcu, özgürlükçü sistemle uzlaşabildiklerini ya da yeni tipte bir demokrasi yaratabileceklerini kanıtlayamamışlar. Bunun tam tersini gösteren örnekler vermişlerdir. Bu noktada İslam'la otoriterizm arasında kimi karşılıklı etkileşme ve bağlaşımların varlığı pekala ileri sürülebilir. Öyle ki ya dincilik otoriterizmi büyük çapta beslemekte, hatta belki de yaratmakta İran ve ona destek olmakta Fas ya da siyasal otoriterizmin, daha doğrusu militarizm, dinciliği beslemekte, ondan medet ummaktadır. Türkiye, Pakistan. Gerçi çoğulcu özgürlükçü demokrasinin zorlukları arasında din etkeninin rolüne ya da genel olarak ideolojik ve kültürel engellere en ön safta yer vermek doğru olmayabilir. Ancak maddi etkenlerin son bir çözümlemedeki belirleyiciliği, manevi etkenlerin rolünün savsaklanması anlamına da gelmez. İşte bu bağlamda Müslüman çoğunluklu ülkeler arasında her şeye karşın en istikrarlı demokrasi örneğini, militan bir laiklik deneyi yaşamış olan Türkiye'nin vermiş olması hiç de rastlantı sayılmasa gerek. İşte bu nedenlerle ezici çoğunluğu Müslüman olan, üstelik demokrasinin ön koşullarının, toprak reformu, sanayileşme, bağımsızlık, eğitim ve benzeri, henüz tam olarak gerçekleşmediği toplumlarda, İslam'a siyasallaşma özgürlüğü tanınıp tanınmaması tartışması, farklı bir tarihe ve farklı bir dinsel demografiye sahip, Batı ülkelerinin uzun bir süreçten geçtikten sonra bugüne ulaştıkları çözümler esas alınarak yürütülemez. Gerçi, ülkenin gündemindeki büyük sorunların çözümü için olumlu İslami değer ve inançlardan yararlanabileceği de ileri sürülebilir. Ancak denetim ve denge tanımayan bu bileşimin, yani siyasallaşan ya da yeniden siyasallaşmasına izin verilen İslam ile kitlelerin buluşmasının, bu sorunları çözmek şöyle dursun, daha da büyük sorunlara ve gerilimlere yol açtığı da görülmektedir. Dolayısıyla böyle bir beklentinin, istemeyerek de olsa sonucu bakımından, Türk-İslam sentezi türünden bir otoritizme hizmet etmesi olasılığı vardır. Bütün bunlara eklenecek başka sorular da vardır. İlerici düşünce ve siyasetler baskı altındayken, dinciler de genel özgürlük ve demokrasi mücadelesi vermezken, İslam'ın siyasallaşmasına olanak tanınmasından yana çıkmak ne ölçüde isabetlidir? İlkellik ve tutarlılık adına alınacak böyle bir tavır, ne dereceye kadar ilerici düşünce ve siyasetlerin özgürlük hakkının da tanınmasına hizmet eder? Siyasal demokrasi ve özgürlüklerden yararlanma hakkı, nasıl bir zamanlar İtalya'da 1948, faşist partileşmeyi dışlayan bir temele oturtulmuşsa, Türkiye'de de faşistleri ve şeriatçıları ve yalnızca bunları dışlayan bir yeni konsensus temeline dayandırılamaz mı? Ancak İslamcılığın Türkiye'de demokrasi içindeki yerinin ne olacağı sorusuna aranacak yanıtlar ne olursa olsun, sorunun gerçek yanıtı daha çok karşılıklı ve çok yönlü güç ilişkilerinin uygulamada alacağı somut biçimlerden doğacağı benzer. Son sözü maddi olgular söyleyecektir herhalde. Bu konuda devreye girecek etkenleri sayıp dökebilmek ise, eğer olanaksız değilse en azından çok zordur. Öyle de olsa bugünden sadece iç etkenler planında iki temel gerçeğe parmak basılabilir. Birinci gerçek, dinci ideolojinin, İslamcılığın ve irticanın yayılışı ve yükselişidir. Kuşkusuz din ile irtica bir ve aynı şeyler değildir. Ancak ikisi arasında bir Çin Seddi de yoktur. Birincisinden ikincisine kolaylıkla geçilebilir. Dinciliğin yaygınlaşması, irticanın da kaynaklarından biridir. Bu açıdan, dinci dünya görüşünün genişlemesi, en az irtica konusu kadar üzerinde durulması gereken bir noktadır.